Ayrım 38, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 347. Kinshasa'ya şiddetli bir trafik yağmurunun ortasında inen uçak pistteki yerine doğru ilerlerken yağmurdan dışarısı görünmüyordu. Isabella uçaktan otobüse giderken 1-2 saniye içinde sırılsıklam olmuştu. Söz verildiği gibi gümrükten geçer geçmez kendisini biri karşıladı. Üzerindeki uçuş dolumunda hiçbir rütbe işareti olmayan genç ve yakışıklı bir pilottu. Kendisini selamladığında Isabella Küba aksanını tanıdı. Pilot Isabella'nın çantasını ve Nikki'ye getirdiği armağan kutusunu taşımakta ısrar etti ve kendilerini havaalanından charter uçaklarının bulunduğu bölüme götüren köhne takside yol boyunca flört etti kadınla. Oraya vardıklarında yağmur kesilmişti. Gökyüzünün hala kapalı olmasına rağmen hava çok sıcak ve nemliydi. Pilot bavulu tek motorlu küçük bir uçağın arkasına yerleştirdi. Uçakta anlamsız bir numaradan başka bir işaret yoktu.
''Bu havada uçacak mıyız?'' diye sordu Isabella. ''Tehlikeli değil mi bu?''
''Ah senyora, ölürseniz kollarımın arasında ölmüş olacaksınız. Ne mükemmel bir ölüm olur bu.''
Uçak havalanır havalanmaz pilot üzerinden geçtikleri yerleri daha iyi göstermek için elini kadının dizine dayadı. ''Ellerinizi levyelerde tutun, gözünüzü yoldan ayırmayın.'' dedi Isabella. Adamın elini tutup dizinden kaldırdı. Pilot dişlerini göstererek güldü sanki kadını tavlamış gibi. Isabella uzun zaman öfkeli kalamıyordu. Bu rotada gittikleri her dakika Nikki'yi son gördüğü üsse doğru yol almakta olduklarını anlamıştı. 2 saat sonra ilerideki bulutların altında Atlantik Okyanusu'nu gördü. Pilot kıyıya varınca güneye dönünce Isabella birden yerinde doğruldu. Nehrin haliçlerini ve denize açılan ağzını tanımıştı. Pilot levyeyi çekerek kırmızı toprak piste inmeye hazırlandı.
''Nikki'' diye düşündü Isabella. ''Az kaldı yavrum, yakında kurtulacağız.''
Uçak pistte ilerlerken oğlunu gördü. Cipin ön koltuğunda ayağa kalkmıştı. En az 5 santim daha boy atmıştı. Saçı hatırladığından daha uzundu ve kepinin altından taşıyordu. Ancak gözlerinde hiçbir değişiklik yoktu. O şahane berrak yeşil bu kadar uzaktan bile parıl parıldı. Nikki annesini tanıyınca 2 kolunu başının üstüne kaldırıp selamladı. Esmer ve yakışıklı yüzünde bembeyazdı dişleri. Cipte Nikki'nin yanında sürücü ve Kübalı paraşütçü Jose vardı. Isabella uçaktan inerken onlar da Nikki kadar sevinçle sırıtmaktaydılar. Nikki cipten atlayıp annesini karşılamaya koştu. Isabella bir an onun kucağına atlayacağını sanarak sevindiyse de Nikki son anda kendini toparlayıp elini uzattı.
''Hoş geldin anne.''
Isabella oğluna olan sevgisinden boğulacak gibiydi.
''Seni gördüğüme çok sevindim.''
''Merhaba Nikki.'' Sesi soğuktu Isabella'nın. ''O kadar büyümüşsün ki seni az daha tanımayacaktım. Bayağı bir erkek olmuşsun artık.''
Kendisinden söylemesi beklenen şey buydu işte. Nikki 2 elinin baş parmağını kemerine geçirerek Jose ile sürücüye seslendi.
''Gelin de annemin bavulunu alın.''
''Baş üstüne General Pele.''
Jose çocuğu şakacıktan selamlayıp Isabella'ya döndü.
''Hoş geldiniz hanımefendi, sizi 4 gözle bekliyorduk.''
Isabella birdenbire herkesin sevgili teyzesi olup çıktım diye düşündü. Armağan çantasından sürücüyle Jose'ye birer karton Marlboro sigarası çıkarıp verince popülerliği 100 kat daha arttı. Angola'da bal sigarası döviz yerine geçerdi. Nicholas cipi sürerken neşeyle konuşuyor, Isabella onun gösterdiği ve anlattığı her şeye ilgi gösteriyorsa da bu kere çevresine çok daha dikkatle bakıyordu. Şana çizdiği krokilerde büyük yanlışlıklar yaptığını anlıyordu şimdi. Eğitim alanı son geldiğinden bu yana genişletilmişti. Şimdi 1000 asker barınıyor olmalıydı burada. Ağaçlara gerili kamuflaj ağları altında toplar da görmüştü. Daha ileride park etmiş kamyonların üstünde çanak antenleriyle radarları görünce uçakla gelecek olan babasıydı Gary'i düşündü. Onlara bu değişiklikleri bildirmenin bir yolu yoktu artık. Kumsaldaki kampa gelince Isabella arabanın göstergesine baktı. İndikleri pistten buraya kadar 3,5 kilometre vardı. Sandığından çok az yani. Bu durumun kurtarma operasyonunu tehlikeye sokacağını düşündü. Şan'ın tahmininden daha kısa zamanda gelebilirdi destek güçleri. Jose bavulunu nöbetçi kulübesine taşıdı. İçeride daha önce gördüğü iki kadın vardı. Ancak bu kere tutumları daha az ciddi ve daha dostçaydı. ''Size birer armağan getirdim.'' dedi Isabella. Çantasından kokusundan çok şişesinin boyu için seçtiği iki kutu parfüm çıkardı. Kadınlar zevkten kendilerinden geçmişlerdi. Parfümleri üzerlerine öyle bol sıktılar ki odanın havası bir anda soluk alamayacak kadar ağırlaştı. Isabella'nın bavulunu açınca bu kere fotoğraf makinesinin üstünde hiç durmadılar. Isabella onlara rujunu denemelerini söyledi. Kadınlar dudaklarını boyayıp Isabella'nın küçük aynasında baktılar yüzlerine. Odada eski arkadaşların bir toplantı havası vardı artık. Nikolas'a getirdiği armağan kutusunu açmaya sıra geldiğinde kadınlar işlerini iyice tavsatmışlardı artık. Biri sönük futbol topunu eline aldı. ''Ah Pele, bayılacak işte buna.'' dedi. Sonra pompaya uzanınca Isabella birden sinirlerinin gerildiğini hissetti. ''Top için.'' dedi. ''Biliyorum, şişirmek için.'' Kadın pompanın sapını bir iki kere çekip ittikten sonra yine kutuya bıraktı. ''Sizi rahatsız ettiğimiz için özür dilerim senyora ama biz sadece görevimizi yapıyoruz.'' ''Elbette, çok iyi anlıyorum sizi.'' dedi Isabella. ''Bizimle 2 hafta kalacaksınız, çok iyi. Pele geleceğinizi duyunca çok heyecanlandı. Çok iyi bir çocuk. Herkes çok sever onu, gurur duyarız onunla.'' Isabella'ya bavulunu geçen sefer verdikleri kulübeye taşımasına yardım etti sonra. Mayosunu giymiş olan Nikolas yatağın üstünde oturuyordu. ''Hadi anne gel yüzmeye gidelim. Kayalığa kadar yarışa var mısın?'' Balık gibi yüzüyordu oğlan. Isabella ona yetişmek için bayağı zorlanmaya başlamıştı. O akşam kulübede ikisi yalnızken Isabella kutuyu açıp getirdiği armağanları verdi. Nicky futbol topuna bayıldıysa da annesinin seçtiği kitapları ve tişörtleri de çok sevmişti. Isabella ayrıca bir Sony kaset çalarla bir kutu müzik kaseti getirmişti. ''Rock and roll yapmasını öğreteyim sana.'' diyerek bir Johnny Holiday kaseti koydu. Kulübede Adra kendilerini yemeğe çağırana kadar kahkahalarla gülerek dans ettiler sonra. Adra her zamanki gibi sessiz ve asık yüzlüydü. Isabella ona boş verip sadece oğluyla meşgul oluyordu bu kere. Isabella oğlu için bir sürü fil şakası da öğrenmişti. ''Filin buzdolabına girdiğini nasıl anlarsın?'' ''Tereyağında bıraktığı ayak izinden.'' Nicky buna bayılmıştı. Karşılık olarak o da Jose'den öğrendiği bir espriyi söyledi. Isabella bayılacak gibi olmuştu. Sinirden titreyerek ''Onun ne demek olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''Elbette, okuldaki büyük kızlardan biri gösterdi bana.'' Isabella konunun üstünde daha fazla durmamanın daha iyi olacağını düşündü. Oğlanı yatırdıktan sonra Adra ile kulübeye dönerlerken Isabella ''Ramon nerede?'' diye fısıldadı. ''Burada mı?'' Adra cevap vermeden dikkatle baktı çevresine. ''Hayır, yakında gelecek ama yarın ya da öbür gün. Sana geleceğini, seni sevdiğini söylememi istedi benden.'' Isabella kulübesinde yalnız kalınca artık gerçek kimliğini bildiği Ramon'la yeniden karşılaşmayı düşününce titremeye başladı. Onun yanında doğal davranıp davranamayacağını bilemiyordu. Onunla sevişme düşüncesi korkutuyordu kendisini. Ona karşı duygularındaki değişikliği mutlaka fark ederdi. Nikolas'ı götürebilir, kendisini tutuklatabilirdi. ''Tanrım, ne olur Şan Ramon'dan önce gelsin.'' ''Şan gelene kadar onu buradan uzak tut, yalvarırım sana.'' O gece korkudan buz gibi terler dökerek hiç uyumadı. Ramon'un karanlıklar içinden çıkıp geleceğinden ve onu yatağına almak zorunda kalacağından korkuyordu. Daha önce olduğu gibi ilk günlerini Nikolas'la yüzerek, balığa çıkarak ve kumsalda oyunlar oynayarak geçirdiler. Isabella pazartesi gecesi Nikolas'ın yatmaya hazırlanmasını seyrederken yatağının başucundaki rafta duran bisiklet pompasını aldı ve sapını çevirdi. Verici çalışmaya başladığı anda bir tık sesi duyuldu. Nikolas annesinin getirdiği yeni naneli diş macununu kokarak banyodan çıktığında pompayı yerine yerleştirmişti bile. Isabella cibinliği yerleştirmek için yatağın üzerine uzandığı sırada Nikolas birden uzanıp kollarını annesinin boynuna doladı.
''Seni seviyorum anne'' diye utançla mırıldandı. Isabella oğlunu öptü.
Oğlanın ağzı nemli ve sıcaktı, nane kokuyordu. Isabella kalbinin sevgiden çatlayacak gibi olduğunu hissetti. Nikolas davranışından utanarak döndü, örtüsünü çenesine kadar çekerek gözlerini kapattı, horlamaya başladı.
''İyi geceler Nick, ben de seni seviyorum. Bütün kalbimle hem de'' diye mırıldandı Isabella.
Kendi kulübesine dönerken havada gök gürültüsü vardı, şimşekler çakıyordu birbiri ardından. Isabella başını kaldırıp bakınca alnının ortasına iri bir damla sıcak yağmur düştü. Learjet'in kokpiti sessizdi, 10.000 metrede uçuyorlardı. ''Şasa düşman kıyıları karşıda'' diye mırıldandı, Gary güldü. ''Haydi baba, insanlar ancak İkinci Dünya Savaşı filmlerinde böyle konuşurlar.'' Bulutların üstünde gümüş bir ay ışığı dünyasındaydılar. Altlarındaki bulut karla kaplı bir ovaydı sanki. Kongo nehrinin ağzına 100 mil kaldı. Şasa uydu seyir sisteminin ekranında yerlerini sapladı. Şu anda Lancer'ın tam üstünde olmalıyız.
Bir konuşalım dedi Gary. Şasa telsiz frekansını değiştirdi. Donald Duck burası tılsımlı canavar, beni duyuyor musun? Canavar burası Duck, sesin 5 kuvvetinde.
Şasa büyük oğlunun sesini duyunca rahatlayarak gülümsedi.
Şan'ın parmağı düğmenin üstündeymiş diye söylendi. Beklemede kaldık, biz Disneyland'a giriyoruz.
Yolunuz açık olsun, biz beklemedeyiz.
Şasa ikinci pilot koltuğunda dönüp arkasına baktı. Courtney haberleşmenin iki teknisyeni aygıtlarının üstüne eğilmişlerdi. Özel elektronik aygıtları uçağa monte etmek tam 10 gün sürmüştü. Bunlardan çoğu hala Armscor'da denenmekteydi ve hava kuvvetlerine teslim edilmemişti. Adamların yüzleri ekranın ışığıyla yemyeşildi. Koskoca kulaklıkları başlarının biçimini değiştirmişti.
Şasa dahili hattı açtı. Nasıl gidiyor lan?
Baş mühendis patronuna baktı.
Radar izi yok. Luanda, Kinshasa ve Brazzaville'den normal telsiz sinyalleri alıyoruz. Hedeften bir şey yok.
Devam edin.
Şasa öne döndü. Yeni frekans arama sistemiyle aygıtın bantları kendi kendine taradığını biliyordu. Luanda ya da Sorimo askeri üslerinden yapılan askeri yayınları alacaklardı. Lear'ın altına monte edilen anten de kendilerini düşman radarları tarafından saptandıkları konusunda uyaracaktı. Telsiz mühendisilen İspanyolca bildiği için seçilmişti. Kübalılar arasındaki konuşmaları dinleyebilecekti.
''Pekala Gary.''
Şasa oğlunun koluna dokundu.
''Kongo nehrinin ağzı üstündeyiz. Yeni rotan 175.''
''Yeni rota 175.'' diye tekrarladı Gary.
Uçak bir kanadı üstünde dönüp kıyıya paralel olarak uçmaya başladı. Hava ve rüzgarın bir kaprisiyle altlarındaki bulutta kocaman bir delik açılmıştı. Dolunay'a yakın olan ayın ışığı 10.000 metre altlarındaki denizi ve Afrika kıyısını aydınlattı.
4 dakika sonra Ambriz Nehri ağzı dedi Şasa.
Kulaklığında Len'in sesini duydu.
Hedefin sinyalini almak için tarayıcıyı çalıştırdık.
Ambriz üstündeyiz.
Hedef sinyali alınmadı.
6 dakika sonra Katakanya Nehir ağzı dedi Şasa.
Ambriz'den bir sonuç almayı beklememişti zaten. Araştırma bölgesinin sınırıydı burası. İleri bakınca yüzünü buruşturdu. Tam önlerinde dağ gibi kara bulut göğe doğru yükseliyordu. Şasa bulutun yüksekliğini Lear'ın menzili dışında olan 15-20 kilometre olarak hesap etti.
Buna ne diyorsun?
Gary başını sallayarak hava radarı ekranına baktı. Dev tropik fırtınası ekranda kızıl bir leke olarak görünüyordu.
96 mil ilerimizde, Chicamba nehir ağzının üstüne oturmuş gibi.
Eğer öyleyse Bella'nın vericisinin sinyallerini silecektir.
Şahsa'nın canı sıkılmış gibiydi.
Onun içinden zaten geçemezdik. Katakanya üstündeyiz lan, hedeften haber var mı?
Yok bak Courtney, adamın sesi birden değişti. Bir dakika, tüh, biri bizi radarına aldı.
Gary, Şasa oğlunun koluna dokundu, radarlarında sapladılar bizi.
Uluslararası frekansa geç ve dinle dedi Gary.
Koltuklarında donmuş bir halde ilerideki büyük fırtınanın yaydığı parazitleri dinlediler. Birden parazit arasında net bir ses duyuldu.
''Kimliği bilinmeyen uçak, burası Luanda Kontrol, yasak bölgedesiniz. Derhal kendinizi tanıtın. Tekrar ediyorum, yasak bölgedesiniz.''
''Luanda Kontrol, burası British Airways, uçuş no BA051, bir motor arızamız var. Koordinatlarımızı bilmek istiyoruz.'' Şahsa Luanda ile bir zaman kazanma tartışmasına girdi. Kazanacakları her saniye önemliydi kendileri için. Onların talimatlarını ve hava sahasını terk uyarılarını anlamazdan gelerek Luanda'ya inme izni istediler. Len askeri frekansları tararken, ''Yutmadılar Bay Courtney'' dedi. ''Sourima üstünden bir MiG filosu havalandırdılar. Onları üstümüze doğru yöneltiyorlar.''
''Çikamba ağzına ne kadar kaldı?'' diye sordu Gary.
14 dakika.
Miglerle burun buruna geleceğiz dedi Gary. Maç 2 hızıyla geliyorlar. Çok eğlenceli olacak.
Güneye doğru yollarına devam ettiler.
Bay Courtney yeni radar dalgaları var. Sanırım Migler yerimizi buldu dedi Len.
Teşekkür ederim Len. Chicamba'ya 1 dakika 14 saniye.
Bay Courtney, Len'in sesi telaşlıydı. Mig lideri hedef bildiriyor. Bizi buldular efendim. Radar dalgaları arttı. MiG lideri atış izni istiyor.
Şasa Gary'e bize yetişemeyeceklerini söylediğini sanıyorum dedi. Hani operasyon menzilleri dışındaydık.
Herkes yanlış yapabilir baba.
Bay Courtney, Len bağırıyordu artık. Hedef sinyalini alıyorum. 6 kilometre kadar ileride, tam önümüzde.
Emin misin Len?
Bu bizim vericimiz, eminim efendim.
Chicamba nehir ağzı, Bella Chicamba'da diye bağırdı Şasa. Haydi gidelim buradan.
Bay Courtney, MiG'lere ateş izni verildi. Şu anda saldırıya geçiriyorlar.
Sıkı tutunun diye seslendi Gary.
Şasa koltuğunda geri savrulurken ne yapıyorsun diye bağırdı. Dön ve denize doğru açıl.
1 mil gitmeden vururlar bizi.
Gary uçağı pike inişine geçirmişti.
Gary, tanrı aşkına kanatları koparacaksın.
Birini seç baba. Ya kanatları koparırız ya da o MiG'ler bizi toz duman ederler.
Bay Courtney, MiG lideri roketin hedefe kilitlendiğini bildirdi.
Len korkudan kekeliyordu. Şasa Gary'nin kolunu yakaladı. Ne yapacaksın Gary?
Oraya gireceğim.
Gary fırtına bulutunu gösterdi. Bulut içindeki büyük rüzgarlar ve hava cereyanlarıyla kaynıyor gibiydi. Tam ortasında şimşekler çakıyordu.
Sen çıldırmışsın diye mırıldandı Şasa. Hiçbir MiG bizi orada izleyemez. Çevremizde bu kadar enerji ve elektrik varken hiçbir roket kilitlendiği rotada kalamaz.
Bay Courtney, MiG roketi ateşledi. İkincisini de. 2 roket üzerimize doğru.
Biz günahkarlar için dua edin dedi Şasa.
Gary Leary hala dalıştan çıkarmamıştı. Gösterge iğnesi bu noktayı aşmayın çizgisinin de altındaydı şimdi. Bir şey uçağa çarptığı anda tamam işte diye bağırdı Şasa. Uçak ters döndü, uçuş göstergesi topaç gibi dönmeye başladı ve fırtınanın içine girdiler. Görüş alanı hemen hemen sıfıra inmiş, ıslak pamuğu andıran kurşuni bir bulut çevrelerini sarmıştı. Fırtına Lyra saldırdıkça emniyet kemerlerini koparacak kadar ileri savruluyorlardı oturdukları yerlerde. Lear ölü bir yaprak gibi dönüp duruyordu. Kontrol panelindeki göstergeler dönüyor, altimetre bir inip bir çıkıyordu. Birden korkunç bir hava cereyanına çarptılar. Uçak bir anda 500 metre yukarı fırlatıldı, kanatları üstünde dönmeye başladı. Gary'nin yapacağı bir şey yoktu. Levyelerle ve kanatlarla oynayarak uçağı daha fazla bir zorlamaya sokamazdı. Lear canını kurtarma çabasındaydı.
''Haydi yavrum'' diye Gary uçakla konuşuyordu. ''Cesaret, bunu başarabilirsin.''
Şasa koltuğunun kenarlarını kavramış, gözlerini altimetreden ayırmıyordu. 5000 metreye inmişler, hala da düşüyorlardı. Göstergelerden hiçbirinin anlamı kalmamıştı artık. Hepsi bir yana doğru sallanıp titriyorlardı.
6 metre kah duruyor, kah düşüyordu şimdi. 3000 metre, 2000, 1500...
Fırtınanın şiddeti artıyordu. Başları ileri geri savruluyor. Her an omurgaları kopacak gibi oluyordu. Motor bölümünden bir parçalanma sesi geldi. Şahsa buna bile aldırmadan baktı altimetreye. 1400 metre. 1000 metre. 0. Yere çakılmış olmalılardı. Ancak fırtına içindeki barometrik değişiklikler aleti bozmuştu. Uçak birden doğruldu, savrulma azaldı. Gary levyeleri çekince bir karşılık alabildi, fırtınadan çıktılar. Baş döndürücü bir değişiklik olmuştu. Fırtınanın gürültüsü yerine şimdi jet motorlarının hafif homurtusu vardı. Kokpit ay ışığıyla dolmuştu. Şahsanın soluğu kesildi birden. Neredeyse denizin üstündeydiler. Bir kuş gibi değil de bir balık gibi uçuyorlardı sanki. 30 metre daha inmiş olsalardı Atlantik'in yeşil dalgaları arasına gömüleceklerdi.
"Haydi bakalım seyir subayı, yeni rotayı ver de görelim," dedi Gary.
260 derece, durum nasıl?
Mükemmel.
Gary uçağı yavaşça yeni rotaya çevirdi. Lear karanlık kıtayı arkada bırakarak denizin açıklarına doğru yoluna devam etti. Şasa dönüp arkasına baktı. Teknisyenlerin yüzleri parlıyordu. Korkudan ter içinde kalmışlardı.
Len, MIG'ler ne durumda?
Len hala yaşıyor olmanın şokuna uyum sağlamaya çalışıyordu.
''Kendine gel be adam!'' dedi şahsa. Len hemen önündeki gösterge tablosuna döndü.
''Hala bağlantı halindeyiz. MIG lideri hedefin yok edildiğini bildiriyor. Yakıtı azalmış, üsse dönüyormuş.''
''Hoşça kal Fidel. Berbat bir nişancı olduğun için Tanrı'ya şükürler olsun.''
Gary uçağı gürültünün çok olduğu ve radarın izlerini saptamakta güçlük çekeceği kadar alçalttı.
''Lancer nerede acaba?''
''Tam ilerimizde olmalı.''
Şasa mikrofon düğmesine bastı.
Donald Duck, burası tılsımlı canavar.
Sizi dinliyorum canavar.
Chicamba, tekrar ediyorum. Chicamba, anlaşıldı mı? Tamam.
Anlaşıldı, Chicamba.
Tekrar ediyorum, Chicamba. Bir şey mi oldu?
Güneydoğudan jet gürültüleri geliyordu, tamam.
Bir şey yok, piknik diyebilirsin. Şimdi Disneyland'i ziyaret sırası sende, tamam. Gidiyoruz canavar.
Şansınız açık olsun. Anlaşıldı, tamam.
Gary uçağı Windhoek havaalanına indirdiğinde salı sabahı saat 5:30'tu. Aşağı inince Gary hafif çatırtılarla soğumakta olan en yakın motorun yanına gitti.
Baba, gel bak şuna diye seslendi.
Şasa motorun hemen altındaki madeni bölmeye çakılıp kalan yabancı cisme baktı. Rengi sapsarıydı. Oku andıran uzun bir gövdesi vardı. Yarısından fazlası uçağın içindeydi.
''Nedir bu?'' diye sordu şahsa.
Arkalarından gelenlen, ''O Bay Courtney patlamamış bir Sovyet roketidir.'' dedi.
''Eh Fidel o kadar kötü nişancı değilmiş öyleyse.'' diye mırıldandı şahsa.
''Tanrı Rus işçiliğinden razı olsun.'' dedi Gary.
''Biraz erken belki baba ama bir kadeh şampanya içebilir miydin acaba?''
''Ne güzel bir fikir.'' dedi şahsa.
38. ayrımın sonu. Sayfa 357.